Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 47.
Bundan çıkan sonuç da, ona özgü bir açıklıkla bu yeni, çok önemli ve ilginç incelemeyi kısaca çözümledi. Levin o sırada her şeyden çok işletme sorunlarıyla uğraşıyor olsa bile ev sahibini dinlerken içinden şu soruyu sormadan edemedi. Konuyu nereye getirmek istiyor? Polonya'nın parçalanmasıyla neden ilgileniyor? Konuşma bitince Levin, peki ya sonra diye sormaktan kendini alamadı. Ama hepsi bu kadardı. Makale, Zvijazki'nin ilgisini çekmişti. Hepsi bu kadardı. Zvijazki bu konuda daha geniş yorumda bulunmak zorunda duymuyordu kendini. Umurdanıp duran şu toprak sahibi çok ilgimi çekti dedi Levin içini çekerek. Onu pek zeki buluyorum. Sözlerinde gerçek payı çok. Hadi canım, ötekiler gibi o da gerçek bir köle tüccarı dedi Zvijazki. Öyle ama başkanları sizsiniz. Elbette ama ben onların akımına karşı çıkmaya çalışıyorum dedi gülerek. Benim çok ilgimi çekiyor dedi Levin. Özellikle de akılcı işletmenin hiç sonuç vermediğini, öteki toprak sahibi çiftçinin çiftliğinde olduğu gibi en ilkel yöntemlerin uygulandığı topraklarda üretimin arttığını söylerken çok haklıydı. Suç kimin? Elbette bizim ama yine de işletmenin hiçbir sonuç vermediği gerçek değil. Vasiliçko'nun işleri yolunda. Evet fabrika ama sizi şaşırtan şeyin ne olduğunu anlamıyorum. Bizde halk maddi ve ahlak yönünden öylesine düşük bir düzeyde ki kendisini aşan her şeye karşı çıkmak zorunda kalıyor. Avrupa'da akılcı işletme sonuç vermişse bu halkın bilgili olmasından kaynaklanıyor. Bundan bizde de halkın eğitilmesi gerektiği sonucunu çıkarıyorum. Ama halkı nasıl eğitmek gerek? Okullar, okullar ve okullar açarak. Siz kendiniz halkın maddi gelişim düzeyinin çok düşük olduğunu söylüyorsunuz. Okullar buna nasıl bir çare getirecek? Kendisine öğüt verilen bir hasta fıkrasını aklıma getirdiniz. Ona bir müsil alın diyorlar. Aldım, durumum daha kötüleşti diyor. Sülük deneyin diyorlar. Denedim, hastalıktan da kötü geldi diyor. Öyleyse Tanrı'ya yakarın diyorlar bu kez. Yakardım ama diyor, hastalığım daha da arttı. Aynı şekilde yakındığınız duruma ilaç olarak ekonomi, politik, sosyalizm ve eğitimi öneriyorum ard ardı. Ama bu ilaçlardan her biri ağrıyı artırıcı nitelikte görünüyor size. Okullar halka nasıl hizmet verebilirler ki? Onlar da yeni gereksinmeler yaratarak. Bunu hiçbir zaman anlayamadım ben dedi Levin heyecanla. Okullar halkın maddi durumunu iyileştirmek zorundadır. Size göre bu okullar, bu eğitim halka yeni gereksinimler yaratacak. Dahası onların durumunu da düzeltemeyecek. Toplamayı, çıkarmayı, din dersini öğrenmek maddi durumu düzeltebilir mi hiç? Bunu anlayamadım gitti. Önceki akşam kucağında bebeğiyle bir kadına rastladım. Ona nereye gittiğini sordum. Bana üfürükçüye gidiyorum. Çocuğuma nazar değdi. Onu üfürükçüye götürüyorum ben de dedi. Üfürükçü hastalığı nasıl iyi edecek diye sordum. Çocuğu tavuk tüveyine koyup bir şeyler geviliyor o dedi. Görüyorsunuz işte, kendiniz de söylüyorsunuz. Bu tür uygulamaları ortadan kaldırmak için eğitim gerek dedi Stavishki neşeyle gülerek. Ama olmaz dedi Levin öfkeyle. İnsanları bu yolla iyileştirmek bence halkın hastalıklarına ilaç olarak kabul edilen okullarla aynı şeydir. Halk yoksul ve cahildir. Bunu çocuğunun ağladığını duyunca hasta olduğunu anlayan kadından daha iyi biliyoruz biz. Ama okullar bu bilgisizliğe ve bu yoksulluğa nasıl çare olacak? Tavuk tüneyinin hastalık üzerindeki iyileştirici etkisini nasıl anlamıyorsam bu konuda da bir şey düşünemiyorum. Yoksulluğun nedeniyle savaşmamız gerekecek asıl. Neyse, bu konuda pek sevmediğimiz Spencer'la aynı kanıdasınız hiç olmazsa. O da eğitimin, okuma ve hesap öğrenmekle değil, refah düzeyinin yükselmesiyle, rahatlıkla, sık yıkanmakla kazanılacağı düşüncesinde. Spencer de bir kez daha aynı düşüncede olmaktan seviniyor ya da üzüntü duyuyorum. Ama benim inancım yeni bir şey değil. Okulların önemli bir yararı yoktur. Ancak ekonomik düzenleme ile halk daha zengin olabilir ve boş zamanlarının çoğaldığını görebilir. İşte ancak o zaman okul işe karışacaktır. Ama yine de şu andan tüm Avrupa'da okullar zorunlu. Nasıl oluyordu bu konuda Spencer'la aynı düşüncede oluyorsunuz diye sordu Levin. Zvijazki yine şaşırdı, gülümseyerek şunu ekleyebildi ancak. Gerçekten de sizin şu kadıncağızın sözleri çok eğlenceliymiş. Kendi kulağınızla mı duydunuz bunu? Levin bu adamın yaşantısını düşüncelerine bağlayan bağı hiçbir zaman anlayamayacağı inancına kaplıyordu iyiden iyi. Yalnızca tartışmadan hoşlandığı için tartışma açtığı belliydi. Akıl yürütmesinin sonucuna önem vermiyordu. Ancak kendini bir çıkmazda görmek hoşuna da gitmiyordu. Korktuğu tek şeydi bu. Bundan kaçınmak için konuşmayı daha hoş, daha neşeli başka bir konuya çevirmekte hiç kararsızlık göstermiyordu. O gün Levin'e göre çok heyecanlı geçmişti. Gelirken yarı yolda şu yaşlı köylünün yanında geçirdiği birkaç dakika ona göre daha sonraki olayları etkileyen güçlü bir izlenim bırakmıştı üzerinde. Laf olsun diye söylediği seçkin düşünceleriyle kesinlikle Levin'in bilmediği başka bir takım yaşam ilkeleri de bulunan, bu ilkeleri bazı insanlar gibi kendisine yabancı düşüncelerle kamuoyunu yönlendirmesine engel olmayan şu sevilmesi bir jaske geliyordu öncelikle. Ardından Rus halkının en iyi sınıfına karşı duyduğu öfkeye karşılık, Levin'e çok doğru görünen, yaşamın içinden doğan düşünceleriyle şu toprak sahibi geliyordu. Sonunda işletmesinin Levin'e getirdiği düş kırıklıkları ve bu nazik duruma bulunabilecek belli belirsiz bir çözüm umudu. Tüm bunlar bir tür iç sıkıntısı gibi birbirine karışıyor ve bundan olabildiğince çabuk kurtulmak için güçlü bir istek duyuyordu. O akşam her hareketiyle yaylı yatağın sert çoplattığı kar yalısına uzanmış olan Levin zorla uyuyakaldı. Umduğunun tersine Svijaski ile yaptığı konuşmadan hiçbir şey kalmamıştı aklında. Buna karşılık durumundan yakınan toprak sahibiyle yaptığı konuşmanın tüm ayrıntıları aklındaydı ve içinden ona vermesi gereken yanıtları düşünüyordu. Ona şöyle demeliydi: İşletmenizin iyi yürümemesinin köylünün gelişmiş araçlardan nefret etmesinden kaynaklandığını ileri sürüyorsunuz ve bunları onlara zorla kabul ettirmek gerektiğini söylüyorsunuz. Başarısızlığının temel nedeni bu olsaydı gerçek olabilirdi söyledikleriniz. Ama deneyim bunun tersini, gelirken evinde kaldığım köylü örneğinde olduğu gibi işçinin alışkanlıklarına uygun olarak çalışması durumunda başarının sağlanabileceğini kanıtlamaktadır. Yakınmakta olduğunuz işletmenin kötü sonuç vermesi aslında tüm kötülüğün nedeninin işçiler değil de biz olduğumuzu kanıtlıyor. Epeydir kendimizden başka bir kaygımız yok ve işçi gücüyle kesinlikle ilgilenmiyoruz. Bu işçi gücünü tanımanın zamanı geldi artık. Bununla ideal bir işçinin gücünü değil, olduğu gibi Rus köylüsünün gücünü kastediyorum. İşletme planımızı bu temel üzerine kurmamız gerekir. Ona söylemem gereken bunlardı işte. İşletmenizin benim yaşlı köylümünki gibi çalıştığını düşünün. İşçilerde işinizin başarılı olması konusunda ilgi uyandırma yolunu bulduğunuzu düşünün. Toprağı yormadan gelirinizin iki katını, üç katını çıkaracağını öne sürüyorum. Malınızı ikiye ayırın ve yarısını işçilere verin. Kendinize daha çok kar sağlayacaksınız ve işçiler de o kadar kazanacak. Bunun için ne yapmak gerek? İşletmenin düzeyini düşürmek ve işçilerde başarılı olmaya karşı ilgi uyandırmak. Bu amaca nasıl ulaşılır? Pratik bir sorundur bu. Ama olanaksız diye bir şey yoktur. Tüm bu düşünceler Levin'i derin derin heyecanlandırmıyor değildi. Gecenin büyük bir bölümünü gerçekleştirilecek tasarıları düşünerek geçirdi. Gitmeyi henüz düşünmemişti. Bununla birlikte ertesi sabah erkenden evine dönmeye karar verdi birden. Dostunun baldızını ve onun açık giysisini anımsayınca kötü bir iş yapmış gibi utanç ve vicdan azabı duyuyordu. Yeni alanlarda yapılması gereken güz ekiminden önce köylülere yeni tasarısını anlatacak zaman bulabilmesi için gecikmeden hareket etmesi önemliydi onun için. Levin kararını vermişti. Kendi işletme yöntemini tepeden tırnağa değiştirecekti bundan böyle. 29. Bu tasarıların gerçekleşmesi pek çok zorlukları yanında getiriyordu. Ama Levin bu konuda hırsla çalışıyordu. Tasarlamış olduğu amaca tam olarak ulaşamıyorsa da aldığı sonuçlar çabalarını haklı çıkarıyordu. Karşılaştığı en önemli engellerden biri işin çoktan başlamış olmasıydı. Sıfırdan başlamak için işi durdurması olanaksızdı. Makineyi çalışırken değiştirmek gerekiyordu. Levin o akşam evine döner dönmez tasarılarından Kahya'ya söz etmişti. Kahya, Levin'in daha ilk sözlerinden şimdiye dek yapılan çalışmaların saçma ve yararsız oldukları anlamını çıkarıp bunu sevinçle karşıladı. Hatta kendisinin de çoktan beri aynı şeyleri söylediğini ama kimsenin bunlara kulak asmadığını öne sürdü. Bununla birlikte Levin tüm işletmeye işçilerle ortak olmayı düşündüğünü bildirince adam çok üzülmüş göründü ve kesin bir düşünce belirtmeden en kısa sürede çavdar demetlerinin kaldırılması gerektiğinden söz etmeye başladı. Böylece Levin bu konuyu açıklamak için zamanı iyi seçmediğini anladı. Köylülere yeni tasarılarını anlattığı ve toprağı yeni koşullarla onlara kiralamayı önerdiği zaman aynı türde bir güçlükle karşılaştı. Günlük işlerle bunalmış olan köylülerin bu yeni düzenleme biçiminin yararlarını ve zararlarını düşünecek zamanları yoktu. Levin'in önerilerine en iyi anlar görünen dar görüşlü çoban Ivan oldu yine. Ailesiyle birlikte hayvan yetiştirmede kazançtan pay almak onun hoşuna gitmiş gibiydi. Ama Levin ona gelecekteki kazançlarını sıralamaya başlayınca Ivan'ın rahatı kaçtı ve onun açıklamalarını izleyemediği gibi üzülüyormuş göründü. Birden acele bir işi olduğunu söyledi. Kalan otu toplamak üzere bir dirgen kaptı, bir kova su doldurdu ve gübreyi ayarladı. Bir başka güçlük köylülerin önlenemeyen güvensizliğinde yatıyordu. Toprak sahiplerinin kendilerini çalıştırmaktan başka amaçları da olacağını anlayamıyorlardı. En belirgin açıklamalara karşılık toprak sahiplerinin tasarılarının verdikleri sözlerle her zaman çelişkili olacağına kesinlikle inanıyorlardı. Kendileri de asıl düşüncelerini hiçbir zaman açıklamadan konuşmuyorlar mıydı hep? Ayrıca köylüler ne olursa olsun her türlü anlaşmanın ilk ve tek koşuluymuş gibi yeni yöntemleri, yeni araçları kullanmaya zorlanmadan Lem'in bu konuda karamsar toprak sahibinin haklı olduğunu hissediyordu. Çalışmalarında özgür olmalarını istiyordu. Pulluğun daha iyi sürdüğünü, buharlı makinenin daha düzenli çalıştığını kabul etmelerine karşılık ikisini de kullanmamak için binbir dereden su getiriyorlardı. Oysa işletmenin teknik düzeyinin düşürülmesi gerektiğine inanmış olsa bile üstün yararları olan yeniliklerden vazgeçerken içi gidiyordu Levin. Levin tüm bu güçlüklere karşılık tasarılarını gerçekleştiriyordu. Sonbaharda işler yoluna girmişti ya da en azından öyle görünüyordu. Önce işletmesini yeni bir toplumsal temele göre köylülere, işçileri ve kahyaya kiralamayı düşünmüştü. Ama çok geçmeden bunun olanaksız olduğunu anlamıştı. O zaman sürüyü, meyve bahçesini, sebze bahçesini, otları ve birkaç bölüme ayrılmış tarlaları bölüştürmeye karar verdi. Levin'in açıklamalarını herkesten daha iyi anlar görünen Saf Ivan, ailesinin de katılımıyla bir artel kurdu ve sürü işletmesini üstüne aldı. 8 yıldır yarım yamalak yapılan uzak tarlaların işletmesi, Fedor Rezunov adındaki akıllı bir dülgerin yönetimi altında yeni koşullarla 6 köylü ailesine verildi. Son olarak da köylü Suray Ev aynı koşullarla tüm sebze bahçesini satın aldı. Kalanlar şimdilik eskisi gibi kaldı ama bu üç ortaklık Levin için mutluluğun başlangıcıydı ve aşırı çalışmasına neden oluyordu. Aslında sürü işi eskisinden daha iyi yürümüyordu. İvan var gücüyle inekler için ısıtılmış ahırlara ve kaymaktan tereyağı yapımına karşı çıkıyor, soğuk bir ahırda ineklere daha az yiyecek gerektiğini, kaymaktan yapılan tereyağının da çok hafif olduğunu öne sürüyordu. Ayrıca da eskisi gibi gündelik istiyor ve aldığı paranın bir ücret olmayıp kazancına düşen payın avansı olduğunu anlamıyordu. Öte yandan Fedor Rezunov'un yardımcısı olan köylüler anlaştıkları gibi ekimi ekim makinesiyle yapmamışlardı ve zamanlarının olmadığını söyleyerek özür diliyorlardı. Sonuç olarak yeni işletme biçimi belirgin bir biçimde kurulmasına karşın bu ortaklığın köylüleri toprağa ortak mal olarak değil de yarıcı gözüyle bakıyorlardı. Hatta pek çok kez köylüler ve ilk kez de Fedor Rezunov Levin'e "Toprağı bize satsaydınız daha iyi ederdiniz, siz daha da rahatlardınız, bizim için de işler kolaylaşırdı" demişlerdi. Ayrıca da bu insanlar hayvanlar için yapacakları ağılla ekin demetlerini kurutma ambarını yapmayı türlü bahanelerle sürekli olarak erteleyerek kışa kadar sürüncemede bıraktılar. Surayev ise toprağın kendisine veriliş koşullarını yanlış yorumladığından onu küçük parçalar halinde köylülere dağıtmak istedi. Zaten Levin köylülerle konuşurken işletmenin üstün yanlarını anlattığı sırada onların sözlerini dinlemediklerini, onun kendilerini aldatmasına fırsat vermemek için uyanık durmak zorunda kaldıklarına inandıklarını hissediyordu. Köylülerin en akıllısı olan Rezunov'la yaptığı konuşmalarda Levin'in özellikle ilgisini çekiyordu bu durum. Adamın gözlerinde alaylı bir anlam fark ediyordu. Rezunov sanki ona eğer içlerinden birinin aldatılması gerekiyorsa bunun kuşkusuz kendisi olmayacağını anlatmak ister gibiydi. Levin tüm bunlara karşılık işlerin yürüyüşünden oldukça hoşnuttu. Düzenlemenin gelecekte sağlayacağı yararları kanıtlamak için hesapları dikkatle tutmaktan ve kendi düşüncesinde direnmekten başka bir işi olmadığını düşünüyordu. O zaman işler kendiliğinden yürürdü. Kitabının yazımıyla birlikte kendine ayırdığı toprakların işletilmesi çalışmaları Levin'i bütün yaz boyunca uğraştırdığından ava çıkmaya bile zaman bulamadı. Ağustos sonunda Oblonskilerin Moskova'ya dönmüş olduklarını öğrendi. Bu bilgiyi eğri getiren bir uşaktan almıştı. Levin, Darya Aleksandrovna'nın mektubuna yanıt vermeyerek büyük bir saygısızlık yaptığını biliyordu. Utanç duymadan düşünemiyordu bunu. Böyle yaparak gemileri yakmış, sonsuza dek dostlarının evini kendine kapatmıştı. Evinden veda bile etmeden ayrılarak Svijaski'ye gösterdiği davranış da en az bunun kadar ayıptı. Onların evini de bir kere daha ayak basmamaya karar vermişti. Şu anda hiçbir şey umurunda değildi. İşlerin yeni düzeni yaşamında hiç olmadığı kadar ilgilendiriyordu onu. Svijaski'nin verdiği kitabı okudu. Kendisinde olmayan başka kitaplar edindi. Bu konuda bir toplumsal ekonomi politik kitapçığını bir daha okudu. Ama umduğu gibi bu yapıtlardan yazdığı kitaba aktarabileceği bir şey bulamadı. Örneğin aklını kurcalayan soruların yanıtını bulabilmek amacıyla büyük bir coşkuyla ilk kez incelemeye başladığı Min'in kitabında Avrupa'daki köy ekonomisi gözlemlerinden alınmış yasalar buldu. Ama bunlardan hiçbiri genelleştirilmiş görünmüyordu kendisine. Her ne olursa olsun Rusya'da uygulanamazdı. Toplumsal yapıtları okuması da onu sıkıntıdan kurtaramadı. Karşılaştığı düşünceler kuramsal olarak çok iyi ama üniversite yıllarında düşündüğü gibi yaşama geçirilmesi olanaksızdı. Ya da her şeyi değiştirerek aralarında hiçbir benzerlik olmamasına karşın Avrupa yaşam biçimi Rus yaşam biçiminin yerine koymak gerekiyordu. Ekonomi politik Avrupa zenginliğinin arttığını ve daha da artacağını söyleyen yasaların genel ve değişmez olduklarını savunuyordu. Toplumsal öğreti tam tersine bu yasalara dayanan zenginlik artışının kaçınılmaz olarak bir felakete yol açacağını söylüyordu. Ama ne biri ne öteki soruna bir çözüm öneriyordu. milyonlarca iş gücünü, milyonlarca desteğin toprağı, toplumun genel refahı için en iyi biçimde nasıl kullanmak gerektiği konusunda Levin'i, köylüleri ve Rus çiftçisini aydınlatacak en küçük bir bilgiyi vermekten uzaktılar. Bir kez bu işe girişmiş olan Levin, konuyla ilgili her şeyi dikkatle bir daha okudu. Sonra sorunu yerinde incelemek üzere sonbaharda yurt dışına gitmeye karar verdi. Ne olursa olsun sık sık düştüğü bu kararsızlıklardan kurtulmak istiyordu. Bir tartışmada karşısındakinin ne düşündüğünü anladığı ve kendi düşüncesini söylemeye kalkıştığı her anda ona şöyle karşı çıkıyorlardı. Kaufman'ın, John'un, Dubois'un, de Michelin'in yazılarını okumadınız mı?
Ayrım sonu.